Podcast dinle.
Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Bugün bir special, Gelecek Bilim'de için çok special bir şey bu. Bir kerelik yapacağımız herhalde bir durum. Burada Hollanda'da sevgili arkadaşımla, zaten Cansel ve Fatma'yı doktora günlüklerinden tanıyorsunuz. Aytaç da yine aynı grubumuzda. Ben Delft grubu diyorum ona. Oradaki arkadaşlarımızla bir hafta sonu kaçama yaptık. Bir tatil evine geldik. Fakat havayı görüyorsunuz. Size burada şöyle bir program çekelim dedik. Hollanda'da doktora ve yaşam üzerine hafif böyle samimi, kendi gündelik şeylerimizden de olan ve Survivor'a biraz benzeteceğimiz bir program çekelim istedik. Bazı sorular hazırladım. Hemen o zaman başlamadan önce şunu da söyleyelim. Biz buraya gelmeden hepimiz hızlı korona testi yaptık. Testi Fatma gösterebilir neye benzediğini. Hızlı korona testi yaptık ve hepimizinki negatif. Yani bunu yaptıktan sonra buraya geldik. Bu programın çekimi sırasında hiçbir koronaya zarar verilmemiştir diye. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kabul ettiğiniz için. Peki şimdi ben de burada doktora yapıyorum. Ben kendimi çok kısa tanıtayım. Beni zaten kanal biliyor. Sonra size geçeceğim. O Erasmus Tıp Merkezi'nde epidemiyoloji doktorası yapıyorum. 2017'de Hollanda'ya geldim. Gerisini biliyorlar zaten. Sizden de bunu bekliyorum. Yani ne çalışıyorsunuz? Nerede doktora yapıyorsunuz? Ne aşamasındasınız? Kimsiniz bile? Kimsin, necisin? Senden başlayalım.
Ben de derste doktora yapıyorum. Material Science'ler, malzeme biliminde doktora yapıyorum. Bundan daha önce master'ımı Amerika'da, University of Florida'da yaptım. Daha öncesinde ise Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisi yapmıştım.
Tamam. Adın neydi?
Aytaç.
Ararlarsa falan.
Ona göre gömeceğiz de.
Aynen.
Merhaba, ben Cansel. Ben de TÜDAF'ta kimya mühendisliğinde uygulanabilir bilim...
Uygulamalı bilimler,
Applied Science. Uygulamalı bilimde doktoramı yaptım. Test bitirme, doktor unvanımı alma sürecindeyim. Lisansım ve master'ım ODTÜ'den. Tamam. Ana bilim dalı çıkışlı.
Kimya.
Kimyacıyım.
Tamam, yani. Süper.
Merhaba, ben Fatma. Ben de aynı TÜDAF'tayım. Doktoramın son senesindeyim. Tezimi yazım aşamasındayım. Master'ımı ve lisansımı İzmir'de yaptım. Önce Ege'de, sonra Katip Çelebi'de. Ardından doktoraya Hollanda'ya geldim.
Şimdi nasıl geldiniz? Çünkü benim bu programdaki amacım, bize çok fazla soru geliyor. Hollanda, hani yurt dışı, Avrupa diyelim. Özellikle de Hollanda. Doktoraya, işte yüksek lisansa nasıl gelebilirim? Nasıl geldiniz? Bunu çok kısaca bir anlatmanızı istiyorum, hikayenizi.
Kim ister? Kim başlayalım? Ladies first. Hepsi benden. Tabii ki ben başlayayım. Sırasıyla gidiyor. Ben buraya ilk gelmem, master'ımı yaparken, Amerika'da yaparken bir exchange study yapmak istedim.
Ben orada yaşadım. İsveç'te de yaşadım, Amerika'da da yaşadım, gittim. Hollanda'da da yaşadım. Hollanda'nın farklı şehirlerinde, işte ben öncesinden Lahe, işte Den Haag, buradaki herkes söylüyor ama Lahe lokallerin gittiğidir. Lahe'de yaşadım. Amerika'da, Washington'da yaşadım. Ne haber kız? What's up girl?
Onun için hani Avrupa'da üniversite bakıyordum. Derfte geldim. Amerika doktorumu yaptığım üniversite.
Bizim Erasmus'la Avrupa'ya gitmeniz gibi değil mi? Değişim.
Değişim öğrencisiyle geldim buraya. Ondan sonra Hollanda'yı çok sevdim. Burada insanlarla tanıştım işte. Hocalarla vesaire tanıştım. Daha sonrasında Amerika'ya döndüm. Amerika'da zaten çalışıyordum aslında orada. Amerika'da çalışırken burada çalıştığım hoca bana şey dedi, hani doktora yapmak ister misin dedi. Ya sonra düşündüm, hani Delft iyi bir üniversite. Burada biraz araştırma da yapmıştım ilk başta. Ondan dolayı hocalarla aram iyiydi zaten. Ama sonra düşündüm, neden olmasın dedim.
Bir de Aytaç konuşa sanki bir tek doktora yapan o. Yok efendim, hoca sonuna doktora teklif etmiş. Ya hangi hocan ki öğrenciye doktora teklif ediyor ya? Var mı böyle bir şey? Kimi kandırıyorsun?
Sonra işte
yazar burada diyor geldik. Ki o kadar iyiyim ki bana doktora teklif edildi diyor yazar burada. Bu da olabilir arkadaşlar.
Şans diyelim. Örnek şans, hani. Doğru insanlarla tanışmak şansı
diyelim. Evet, network değil mi?
Network, evet.
Yani onu şimdi birazdan soracağım. Cansel?
Ben master'ımın ilk senesini bitirdikten sonra benim elimde bir tane uçak bileti vardı, fotoğraf makinesiyle bir fotoğraf makinesi almıştım. Öyle uçak bileti çıktı bana, bedava, iki kişilik. Avrupa'nın istediğin yerini bir sene boyunca kullanabiliyorsun diye. Yazındı. Ben işte master'ımın ilk senesini bitirdim. İkinci senemin böyle işte kışında, Ocak, Şubat gibi 2 haftalık Hollanda gezisi yaptım. Şehir şehir, üniversite üniversite hoca hoca tanışıp. Onlardan işte doktora konunuz nedir, olur mu, olmaz mı, bilmem ne falan diye. Aslında yani kendi network'ünü oluşturmak gibi. Sonrasından da aradan seçtim TÜDAF'te. Biraz ismi için, biraz konunun beni çok çekmesi, farklı, biraz daha böyle hani değişik alanlara değiniyor oluşu. Biraz da DEFT.
Ya bir de Cansel gelmiş diyor ki ben buraya işte tatile geldim, hocalara görüştüm falan da filan da. Ya gitmiş hocam bir tanesi görüşmüş şansla. Hoca da demiş ki hadi gel, acımış buna. Tepine bakmış herhalde. Ondan sonra devam demiş, ne yapsın işte. O gelmiş, o da burada doktora yapıyor. Bitiriyor gerçi.
Hepsi bir arada.
Tabii hepsi bir arada.
For more information hani doktora günlüklerinden konusunu da anlattı. Detaylı nasıl seçtiğini, işte Excel listesi yaptığını anlatmıştı Cansel. Instagram hesabımızda Gelecek Bilimleri'nin o IGTV kısmında bulabilirsiniz. Güneş pili kimyacısı diye yaptık. Fatma.
İşte yurt dışına ben lisans döneminde Erasmus'ta Finlandiya'ya gitmiştim zaten. O zaman yurt dışında yaşanabilir, yurt dışında okunabilir diye bir fikir edindim ama yurt dışında doktora yapayım diye bir düşüncem olmadı. Master'ımı yaparken başvurduğum birkaç pozisyondan red yedikten sonra bir arkadaşım Tuğba, hayatımdaki çok kritik insanlardan biri. O dedi işte TÜBİTAK, işte 22-13 yurt dışı doktora bursu programı var. Hani başvursam dedim bana mı çıkacak? Ama başvurdum, oldu. Ardından yine Tuğba önermişti, TÜDEF hani güzel bir yer, işte bir bak, hocalar da var falan. TÜDEF'e başvurduğumda TÜBİTAK bana işte 2 yıl burs veriyor ama grupla yazıştığımda dediler tamam sen 2 yıl gel, geri kalan 2 yılı biz zaten seni araştırma görevlisi olarak alacağız, öderiz. Projede senin biyomühendis olduğum için biyomühendisliğe ve bölüm makine mühendisliği buna uygun bir proje olsun. Böbrek taşı çalış. Kristalizasyon grubundayım çünkü. Öyle karar verildi. Öyle böbrek taşı üzerine doktoramı bitirmek üzereyim.
Fatma'nın konularının da detaylarını yine Instagram'da aynı yerde bulabilirsiniz. Neydi senin? Böbrek taşı biyomühendisliği demiştik sana da. Aytaş da bitirsin. Doktorunuzu al, onu da alacağız.
Çok az kaldı.
Çok az kaldı.
Ay yemin ediyorum gerildim. Kolonyamı da aldım, suyumu da aldım yatışayım diye ya. Gelmişim 3 gün tatile. Yok güneş kaçıyor, yok gelin size soru soracağım. Ya mecbur muyum ben ya gelecek bilim için video hazırlamaya? Çok bunaldım. 1 değil 2 değil 3 oldu ya. Gerçekten bu Cevdet artık ne yapmaya çalışıyor hiç anlamıyorum da.
Ya Fatma'yı konuk olarak almış. Allah sen ya. Ya hani kanalın ismini bilmiyordu. Hala gelecek bilim diyor. Gelecek ne zaman gelecek? Gelecek bilim değil, gelecek bilimde.
Şimdi şeyi de söyleyelim. Siz üçünüz ya doktora hani tezi bitirmiştiniz, işte savunmasını yapmak durumundasınız ya da son yazmalarındasınız. Ben de birinci senemi bitirdim. Hani şey olarak güzel oldu, hani farklı açılardan, zamanlardan verebiliriz. Şimdi Hollanda'da doktora yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli gibi bir sorun var. Orada ama toparlamak için şu geldi aklıma. Anlattıklarınızda hepiniz bir kere biraz şans bir kere. O hepimize yani biriyle tanışmışsın, sen işte bir fotoğraf makinesi alışıyor, bilet çıkmış, seni teklif edilmiş mesela. Benim hikayemde de gene ben de Instagram'da anlattım bunu hani uzun uzun ama ben de kısaca geçeyim. Yüksek lisans yapmaya ODTÜ'deydim işte psikoloji bölümünde. Bitirirken yüksek lisans soruyorum, Türkiye'de de yapayım, yurt dışı hiç yoktu. Ortak noktalardan biri, bir şans, iki olabileceğinin inanılması yani olabileceğine inanmak. Yani Fatma da olabiliyormuş yani yurt dışına gidilebiliyor. Bana çıkmaz ki ya çıkar mı deneyeyim. Bir de bu aşama var yani öncelikle hayallerinize sınır koymayın. Yurt dışı olabilir mi? Olabilir. Hani açık gidin değil mi? En önemlisi o. Birincisi o.
Cevdet de oraya oturmuş yönetmen gibi. Hani şarkısını çok beğendim o ayrılması da. Geri oturmuş oraya. Siz nasıl geldin? Ne yaptın? Ne ettin? Ne yapıyorsun? Nesin? Para yetiyor mu? Bıdı bıdı. Sanki kendi bilmiyor. Hayır bir de yani. Kendisi 3,5 sene yapıyormuş. Saçmalığa bak. Biz manyak mıyız? 4 sene en az. 3,5 seneymiş. Yapardım ben de psikoloji doktorası. Neuroscience'da. Da işte. Şans.
İkincisi şans. Bende de öyle oldu. Bir arkadaşım burs aldı. Dedim ki ama burs olsa ben de alırım. Çünkü ondan önce imkansız hani Avrupa'dan burs almak gibi bir şey. Burs alıp yüksek lisansa geldim. Yüksek lisanstan sonra 2 sene kadar asistan olarak ve öğretmen olarak çalıştım. Bir yandan doktora aradım. Sonra da başvurduklarım için böyle 15-16. Falan red yedikten sonra doktoraya girdim şu anda da. Dolayısıyla üçüncü alacağımız şey de azim, vazgeçmemek. Yani bir sürü yere girdikten sonra değil mi? Vazgeçmemek, moralini bozmamak ama bunların haricinde şeyi de görüyoruz. Bir tane yol yok Hollanda'da doktora yapmak için, onu da görüyoruz. İşte master'a gelip benim gibi gitmek var. Bir direkt gelmek var, Amerika'dan gelmek var falan. Sizce yapmak isteyen, şu an bizi Türkiye'den izleyen, ben Hollanda'da doktora yapmak istiyorum diyenler ya da belki yüksek lisans ama hani doktora diyelim, nasıl bir yol izlemeli? Neler söylersiniz bunlara ek olarak? Serbest. Kim istiyorsa o desin.
Hadi ben başlayayım.
Hadi bakalım.
Yani ben öncelikle şöyle düşünüyorum. Hani lisans yapan bir öğrenci olarak düşünsem. Sonuçta doktora hayalleri, doktora amaçları o zamanlarda başlıyor. Hı-hı. Ben şu an lisansa geri dönüp baktığımda şunu yapmak bence en mantıklısı. Öncelikle bir araştırma konusu seçmek lazım. Hani benim ilgim nedir? Hı-hı. Ben onu mesela makine mühendisliği geçmişim var. Ben oradayken material science, malzeme bilimi çok sevmiştim okuldayken. Hı-hı. O tarafta zaten hani okuldayken, daha lisanstayken ben biraz araştırma yapmaya başlamıştım. Hmm. Orada onun bana çok faydası olmuştu. Ama şu anda mesela şunu görüyorum, mesela benim kendim yapmadım ama daha önce hani geriye gitsem yapacağım şey şu olur. Lisanstayken yaz aylarında buradaki hocalara yani mail atıp gelip burada araştırma yapın.
Staj, bedava işçi.
Bedava staj. Hani, siz aslında şey yapıyorsunuz, bedava işçi oluyorsunuz. Hmm. Ama bu, çoğu üniversitedeki insanlar buna teşvik ediyor çünkü bir, lisanstaki öğrencinin hani çok istekli olduğunu görüyor. Yani kimse aslında sizi yani geri çevirmez bundan dolayı. Yani eğer kendi pozisyonu yoksa başka birilerine yönlendirir. Sizin de avantajınız şu oluyor. Gelip burada insanlarla tanışıyorsunuz ve bir konuda tecrübe ediniyorsunuz ve dolayısıyla hatta yurt dışında yaşama tecrübesi ediniyorsunuz.
Yani birkaç aydır yani.
Evet.
Ne kadar bütçeniz varsa, çünkü hani buradaki tabii yaşama para vermiyorlar değil mi bu stajda sonuçta?
Yok, staj için para vermiyorlar tabii ki. Hani bu win-win situation oluyor. Win kazan-kazan durumu. Kazan-kazan durumu oluyor. Bir de mesela şunu ben gördüm son yıllarda. Türkiye'den işte benim çalıştığım öğrenciler geliyor. İşte lisans öğrencileri ya da master öğrencileri. Erasmus bursları varmış.
O ben staj bursları
için. Staj için. Yani maddi durum açısından da hani öyle destekler de var. Öyle bir burs alıp gelip yurt dışındaki iyi üniversitelerde staj yaptığınızda, bir network oluşturduğunuzda ileri vadede o insanlarla çalışma şansınız çok daha fazla olur. Çünkü bugün bir doktoraya başvurduğunuzda, benim kendi çalıştığım bölümde bir doktoraya başvurulduğunda yaklaşık 300-400 tane başvuru geliyor.
Tabii.
O 300-400 başvurun içinden zaten hani sivrilmek açıkçası çok zor. Neye bakıyor insan? Daha çok hani tanıdığım kim var? Daha
çocuk gelmişti, burada çalışmıştı.
Aynen evet. Öyle. Onun için ona bakıldığından dolayı hani bu insan daha önceden çalışacağını planladığı insan, daha önceden bir iletişime geçmek bence çok mantıklı bir hamle oluyor.
Yani 2-3 şey var. Bir, yurt dışında hiç yaşamadıysan onu tecrübe ediyorsun, simüle ediyorsun. Ben yapabilir miyim, yapamıyorum, bu ülkeyi seviyor muyum, sevmiyorum. 2, oraya gidiyorsun dediğin gibi orayı tanıyorsun, o kişiler seni tanıyor sonraki başvurularda. 3, bazı stajlarda çok güzel hani alandan alana değişir ama bilinmesi gereken bir yöntem öğrenebilirsiniz ve o yöntem daha sonra size altın bilezik. Mesela ben yüksek lisans stajımda iyice bir efemere içeren bir stajı özellikle seçtim, merak ediyordum. Ama bunu öğrenirken öyle bir yere, aa bunun lisansı da varmış, hani bunu yapmaya ben alayım dedim bunu, zorunlu değildi ama hocam da yardım etti sağ olsun, aldım. Onun sayesinde sonra çalıştım mesela, hani belki doktora bulmayıp geri dönecektim Türkiye'ye, Türkiye'den yeni gelmek zorunda kalacaktım. O arada hani buradaki yıllarımı doldurdum, çalışabildim, para biriktim falan, yani bütün bu artları da oluyor. Mesela benim bir işte takipçilerimizden biri gelecek bilimleri, sosyoloji mezunu ama bilişsel bilim çalışmak istiyor mesela, farklı bir şey çalışmak istiyor. Ve biz onu birlikte işte mektup falan yazdık, bayağı uğraştı, o da başvurdu. Şimdi geldi mesela, atıyorum göz takibi, eye tracking çalışacak ve eye tracking tecrübesi olacak o çocuğun. Yani master'a daha girmeden, lisans bitirdi, master'a daha girmeden hani bu yöntemle ben çalıştım, bu yöntemle ilgili bilgim var, tecrübem var. Böyle bir şey de yakalayabilirsiniz, labı da hani seçerken.
Bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii tabii.
Aytac'ın dediği Erasmus, hani sadece stajda olma, benim gittiğim Erasmus'ta lisansta gittim. İstesen Finlandiya'da yüksek lisansa da devam edebilecek network orada oldu. Hmm. Ama ben Türkiye'ye döndüm. Erasmus, programda da söylemiştim. Zaten temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde devlet Türkiye'ye bize para veriyor. Evet. Onun üzerine ailenin ufak bir katkısıyla rahatlıkla okunabiliyor.
Çünkü öteki türlü sen staja gidiyorsun, adam tamam diyor sana ama burada yani kiran var, yemen içmen var, bir sürü sigortan var, masrafın var. Onlar hele ki yani euro, TL şu an şey durumda, iyi durumda değil. Biraz zor olabilir ama Erasmus'un ülkenin gelir düzeyine göre bazı size verebiliyor. Lisansta yani bunu kaçınmamaları lazım yani, eğer evet, yurt dışında şey yapmak istiyorsunuz.
Ben ekliyorum başka bir yol o zaman gösteriyorum.
Başka bir yol, evet. Evet arkadaşlar, ışık bizi biraz değişti, güneş açtı falan, o yüzden bir ayarlama yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Cansen ekleyeceği bir şey vardı. Sonra defansa geçeceğim.
Sadece ders vermiyor, aynı zamanda da alıyoruz. Evet. Ama ve lakin
bunlar böyle,
Türkiye'dekinden daha farklı. 45 kredimiz var. 3 ayrı kategoride almamız gereken, TÜDAF bazında konuşuyorum şu anda. Birçok teknik üniversitede de, Hollanda'da sanırım aynı.
Bizde de öyle.
Yanlış bir de ders alıyordu. Ah ne dersi yani. Gidiyorsun workshop öyle bakıyorsun, izliyorsun, bir şey öğreniyorsun. O kadar ders maç değil ya. Ders diyor, insanları korkutuyor. Sanki bir şey becermişler gibi göstermeye çalışıyor. Kolay bir şey, hiçbir önemi olmayan bir şey.
Ya ikisi de yok dersi veriyorsun, yok öğrenciye ders veriyorsun. Kaç öğrenciniz oldu ya? Ben 17 öğrenci mezun ettim yani. Siz kime, neyin?
Ya ders değil lan, daha çok workshop gibi hani böyle işte kendi alanınızla ilgili değil de kişisel girişimle ilgili mesela ben...
Portföy ediyorlar hatta değil mi? Oraya koyuyorsun
aldığın şeyi. 15 kredi, 15 kredi kendi alanımızla ilgili. 15 kredi research alanında.
Yani kredi rakamları vermek zorunda çünkü dersler özel onlar. Yani her okulun farklı da. Yani şey doktora da derslere de girebiliyorsunuz. Kendinizi geliştirecek olabilir. Yazım dersi olabilir. Araştırma teknikleri
sunum
olabilir.
Ve not önemli değil. Evet. Sadece işte geçtin kaldın gibi. Geçtin kaldın ve
ya sadece gitmen gerekiyor. Dersi gitmen gerekiyor sadece. Aynen.
Ya da işte ufak tefek ödevler falan ama hani o Türkiye'deki gibi bir büyük strese sokan sınavlardır, evet. Alman geçen
ağırlar. Türkiye'de çünkü yeterlilik sınavı var doktora. Evet, evet. Burada öyle bir şey yok.
Go no go gibi yani, ama bir ağırlığı yok.
Sınava hazırlanmanın gibi
sadece
bir şey
sunum.
Evet.
Mühendislik ve dersleri gibi değil yani. Kendimize yatırım olan dersler.
Evet. Evet.
Ya mesela bir örnek mesela bence güzel olabilir. Ben daha şey...
Netleşmesi için.
Olsun diye kafada. Mesela ben şey ders almıştım. Kendi işte sunum yapmak için. Scientific sunum yapmak için. Hani böyle işte ipuçları veren, sana yardımcı olan ders almıştım. Mesela bir hafta falan sürmüş. Çok aslında uzun bir dersti. Normalde bir gün sürüyor ya da yarım gün sürüyor. Ben işte çok uzun bir ders almıştım. Ya mesela o bana çok faydası oldu. Ben işte konferanslara vesaire gittiğimizde, bu arada aslında bundan da bahsetmek önemli bence. Doktora sırasında sürekli konferansa gidiyorsun. Dünyanın her yerinde konferansa gidiyorsun.
Değil mi orada?
Araştırmanızı sunuyorsunuz.
Ödenekler içerisinde olduğu için zaten yapılması da gerekiyor.
Karşılıyor, okul
hiç
karşılıyor.
Hiç gitmeme gibi bir durum söz konusu. Çok nadir durumlar. Evet. Genelde bütçenin de içinde göndermesi de gerekiyor.
Evet, genelde senede 2 belki 3 defa gidiyorsun konferansa.
Evet. Bana mesela şey demişler, bir uluslararası bir ulusal konferansa var paramız. Hani seç yaparsın ilk sene değil ama mesela şimdiden bakacağım bir
ya da yaz okulları, kış okulları.
Onlar da dahil. Peki o zaman bir de şeyi bitirelim. Şimdi bitirmeye doğru geliyoruz şeyi. Savunma dediğimiz, defans dediğimiz ne? Doktora savunması.
Hepimiz gerildi ya.
Evet. Şu an
bir tane kadın geliyor, sekreter. Elinde çubuklu. Onun yere basmasıyla başlayıp onun yere basmasıyla
kadın ya da erkek olabilir o. Pedal men ya da pedal bunun deniyor bunlara.
Hadi,
o asaya pedal deniyor. Onları şey gibi eğitim meşalesi anlamına geliyor. Hatta böyle törenlerde falan da bütün profesörlerin önünde o yürür. Hani ben bunu taşıyorum diye. Evet. O özel bir görev, seremoniyel bir görev. Başlatıyor. Kapı kapanıyor, kilitleniyor gibi bir durum var. Siz orada bir 45 dakika bir jüriye karşı ya da bir saat jüriye karşı şey yapıyorsunuz. Kendi tezinizi savunuyorsunuz. Jüride o alanın bilenleri oluyor. Bazı savunmalarda tezinizle ilgili bir halka kısa bir özet presentation var. Bazısında yok. Bazısında 45 dakika, bazısında bir saat onun içinde de.
Ama profesyonel bu kısmı dinlemiyor zaten. Biz kendi yakıtımız.
Tabii. Aynen. İşte gelenlere.
Ya ondan sonra gelmişler, ben konuşuyorum defansla ilgili. At diyorlar. Sanki defansa çok zamanları var. 50 yıl zamanla belki 5 yıl sonra şey yaparlar, savunurlar şeylerini, doktoralarını belki savunmak.
Ondan sonra onun üzerine sizin için bir tezinin bilmem ne sayfasında şöyle bir şey var, bunu açıkla, bu böyle olmuyormuş, şöyle böyle bayağı kritik giden. Evet, yani sen bu işi anladın mı, savunabilecek kadar bu kadar uzmanların önünde biliyor musun diye bir son sınavımız oluyor. Mesela Hollanda'da benim bildiğim kadarıyla genelde size doktora verilecekse o zaman zaten savunmaya çıkılıyor. Yani aslında savunmada çok da kötü değilse gene alıyorsunuz. Bayılıp ayılmadığınız sürece ya da bir kavga edip alınıp malınıp böyle bir ters bir laf etmediğiniz sürece orada olduğunuz anlamda alınıyor birçok okul ama gene bakın, hani biz genellemeyelim.
İki, çünkü aslında orada yalnız da olmuyor.
Paranın ihtiyacı var değil mi? İki tane.
Benim iki tane sağlı sollu, aynen paranın var yanında destek amacıyla oturan. Senin cevaplayamadığın durumlarda aslında onların da cevaplama hakkı
tezi var. Onlar da biliyor, senin tabii yerine cevap verebiliyor.
Aynen öyle şeyler ama
çoğu kendi alanında olmayabiliyor. O yüzden cevaplama ihtimalleri olmuyor. Evet. Şu an korona döneminde zaten onları getirmiş olmalar falan yok.
Evet, evet.
Bir de kendi senin çalışma doktora hocanın, işte promotörün, senin kendini aslında grubundan, bölümünden, okulundan gelen bir ekip. Hı hı. Aslında hem yine sana soru soran ama bir yandan da seni de yine zorda kaldığında kurtarabilecek, savunabilecek ekip. Karşı tarafta da tüm münazara gibi. Hı hı. Karşı tarafta da TÜDAF'ta 4 kişi, diğer yerlerde 4 kişi sanırım. Hı hı. Alanındaki 4 hocalar.
Dengeli seçiyorlar yani. Hep senin okulundan hocalar değil. Dışarıdan gelenleri de.
Tabii ki. Olmak zorunda.
Onlara yaklaşık 45 dakika veriyorlar. Geriden 15 dakika senin grubundan olanlara sorulmak zorunda.
Değişik evet. Yani o şeyler, sayılar ve süreleri çok söylemiyorum hocam. Evet, belli olmaz her yere göre. Bunlar sizi zorluyor aslında birazcık. Ki savunabiliyor musun? Şey yapabiliyor musun? Genelde zaten işte bir tebrikler, mebrikler, öyle bir kısımlar da var en başında. Ondan sonra diplomanızı alıyorsunuz ve artık o noktadan sonra sizin işte tüm dünyada doktor, yani felsefe doktoru, PhD unvanınız oluyor. Bu unvan ancak mahkemeyle hani alınabilecek de bir unvan. Mesleğinize göre ait bir unvan değil. Hep hani ömrünüz boyunca artık olacak bir unvan oluyor. Bunda geçtiğimiz iyi oldu. Şimdi artık şuraya gelmek istiyorum biraz. Hollanda doktoru dedik, bir de yaşam dedik. Yaşam kısmına da gelmek istiyorum. Hollanda genel olarak tabii saatlerce konuşuruz ama genel olarak Hollanda nasıl bir ülke? İyi ve kötü yanlarını hepinizden biraz biraz dinlemek istiyorum. Hayır Tatçı.
Hayır, bir de yani sürekli söz soruyor. Söz hakkı olarak sürekli Aytaç'ı sorusu veriyor. Hayır, sonrasından hep Fatma'yı dinliyor. Ya sen orada moderatörsün yani. Biraz oraya farklı bir deyin, buraya farklı bir deyin. Yani soruyor da kime soruyor, neye soruyor yani. Yani işte biz de kimlerle uğraşıyoruz böyle işte. Gelecek bilimde kimlere kaldı gençler?
Yani Hollanda küçük bir ülke. Hı-hı. Ama benim çok aslında yaşamaktan çok mutlu olduğum, hatta Avrupa içinde bence yaşanması en güzel ülke olmuş. Hani Avrupa için daha güzel ülkeler var. Hı-hı. Açıkçası ama tatil için daha güzel ülkeler. İtalya, İspanya gittik bence daha güzel ülkeler tabii ki ama yaşamak için değil. Yaşamak için Hollanda çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hollanda küçük, insanların çok open minded, hani açık görüşlü yani olduğu, herkesin her şeyde ise kimsenin birbirine çok fazla karışmadığı, güzel, yenilikçiliğin çok fazla olduğu, yenilikçi bütün fikirlere insanların çok açık olduğu, yani çok saçma dahi olsa herkesin ya acaba bir şey çıkar mı diye bundan düşündüğü.
Ya o iş tutmaz yerine dur bakalım ne olur gibi bir kafa inovasyonda.
Yani, genelde şu olur mesela, çoğu ülkede gittiğinizde mesela çok saçma bir fikir bile söyleseniz insan ya bu saçma fikir der, belki konuşmanın birinci dakikasında şey yapar, bırakır hani o fikir saçma tutmaz diye dinlemez. Ama Hollanda'nın insanların tutumu tam tersi oluyor. Ya şey, fikir saçma bile gelse diyor ki ya bu adam bir şey düşünmüştür bunun arkasında. Bu düşündüğü nedir acaba? Bunu bir anlayalım. Belki onun üstüne bir şeyler koyabiliriz. Hı hı. Hani yeter ki fikrin şey gelsin kulağa, daha inovatif bir şey gelsin.
Evet, evet, evet. Yani küçük bir ülke dedik zaten, yaşam standartının yüksek olduğu, işte mutluluk endeksinde yüksek yerlerde yer alan bir tarım ülkesi. Dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı Amerika'dan sonra. Dediğimiz gibi işte temiz enerjiye önem veren bir ülke aslında, nispeten tabii bilenlerin şimdi şey yapıyor. Ama hani genel olarak medeni bir ülke Avrupa içinde, güzel ülkelerden biri. Bu iyi yanları, peki kötü yanları neler Aytaç?
Hava.
Hava değil mi? Gördük yani, burada da iki yer şu video içinde
direkt, bile. Direkt söyleyebilirim bunu. Evet. Çok fazla yağmur var özellikle kışın. Evet. Kışın çok fazla yağmur var. Bunun dışında çok fazla kötü bir şey söyleyemeyebilirim Hollanda için. Ama havası gerçekten bazen insana yani artık yağmasın yağmur diyorsunuz.
Evet. Can, sen senin için artıları ve eksileri Hollanda'nın? Yaşamak ve doktora da düşünebiliriz ama yaşamaya geçtik şimdi biraz daha.
Artısı bence artılarından bir tanesi hatta. Kesinlikle tüm ülkenin bisiklet üzerine kurulu oluşu. Hı hı. Bayılıyorum.
Seni tüm çok özgürleştiriyor ülke, değil mi? Her yere gidebilme anına.
Buna da çok fazla yerinin oluşu. Her yerin.
Ona göre bisiklet kurulmuş. Önce, bisiklet parkları,
bisiklet
yolları.
Var, aynen. Başka artılarından bir tanesi... Çok var. Hangisi düşünelim.
Mesela ben orada şeyi söyleyeyim sen düşünürken. Bisiklet mesela trenle birleştirilmiş. Yani trenlerin elektrikli çoğunun olması ve trende de hani şey var. Tren istasyonundan alabildiğiniz, gayet ucuza kiralayabildiğiniz bisikletler var. Bu şey, tren şirketinin bisikletleri yani belli bir renkte. Hani onu şunu yapabilirim. Bir yere gittim ben bisikletimi bir istasyona bıraktım. Trene bindim, indiğim yerde öteki bisikleti kiraladım. Gitti, onu başka bir istasyonda bırakabilirim. Hani o şekilde. Hani bu sistemin kurulmuş olması bizi çok özgür. Hani sanki araban var da aynen. Türkiye'de hani arabanlı ve her yerde de park yerinin olduğu, park sorunu yaşamayıp da arabanız olduğunu hayal edin. Hani böyle bir hava yaratıyor.
Bir de bisikleti A'dan Z'ye gerçekten herkes kullanıyor. Ben ilk taşındığım sene Lahey'de yaşıyorum. Buranın,
Gerçekten Aytaç çok sinirimi bozdu. Oturmuş oraya. Cevdet'in sorduğu her soruyu atlıyor. Sanki biz orada yokuz. Cevdet müdahale etmese hiç kızlar size bir cümleye başlayın demiyor. Bir kere yalandan ladies first dedi. Ona kim inanır yani? Bir de oturmuş yalın ayak. Bu nasıl saygısızlık ya?
Başkenti sayılır.
Resmi başkenti.
Resmi yani. Başkenti aslında. Yani orada şeyi bile görmüştüm gerçekten hani böyle PR değilmiş. Başbakanı gerçekten böyle yanında sadece iki tane koruma. Böyle onunla bisikletle giderken falan çok defa gördüm.
Şeyin düşesi. Çocuklarını okula götürüyorlar.
Yani herkes kullanıyor. A'dan Z'ye herkes bisikleti kullanıyor. Bir statü belirtisi değil. Evet. Herkesin gayet kullanmıyor.
Onun için altın kaplı falan bayağı beğenmeyeceği yani. Bir bisiklet falan.
Ha, artılarından bir tanesi daha. Hiyerarşi yok. Ünvan işte efendim profesör bilmem kim. İşte bey bayan falan. Öyle bir şey yok. Hele ki biraz da samimiyetle hani beraber çalışmaya başladıktan sonra.
Eşit görüyor.
Eşit siz de değil mesela. Hollandaca işte bir hocana kalkıp da işte ü diye siz diye bahsettiğinde ben yaşlı mıyım diye ben çok fazla tepki alıyorum.
Yani niye siz bana de sen ayrımı var onların dilinde
sen,
çünkü.
Sen değil sen ismiyle de hitap ediyorsun.
Yani mesela Türkiye'de, evet, Türkiye'de ben çok büyük fark mesela. Türkiye'de bir hocaya gidip direkt ismiyle hitap etsen yani ben mesela lisans ayarlaması olmayacak bir şeydi. Evet. Burada hani böyle birine gidip böyle işte hocam desen ya da işte hani onun resmi şekilde söylesen yani Hollandasını söylesen çok tuhaf bir kaçan bir şey. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor burada.
Yani Celal Şengör işte biz diyoruz ya. Öyle bir şey yok. Celal nasılsın bugün falan ne yapalım Celal hani gibi. Ya onu çok yanlış anladılar ama o buradan geldi için yani yurt dışında düşündüğü için.
Aynen.
İnsanlar arasında bir sınıf ayrımı yok. O bence çok
tam onu diyecektim. Evet. Sınıf ayrımı yani cidden mesela ne kadar çok geliriniz varsa ona göre vergi yüzdesi artıyor. İşte az olanların çok az vergi alıp de yardım etmeleri, kira yardımı, de sigorta yardımı gibi gibi bir sürü yardımları yapmaları ve vergileri çok düşük tutmaları çok kazanandan da vergi öyle hani bir şekilde seni eşitliyor aslında hayat standartların bir yerlere geliyor hani o güzel bir özellik olarak sayabiliriz. Peki tam o noktada şeyi sorayım. Dil bariyeri oluyor mu? Mesela Flemenkçe konuşuyorlar değil mi? Flemenkçe mi Türkçesi? Hollandaca.
Flemenkçe farklı.
Daha farklı.
O ara dilleri çok karıştırıyor.
Evet. Yani Hollandaca konuşuyorlar. Dillerini bilmenize gerek var mı? Şimdi Türkiye'den gelecek için gerek yok. İngilizce ile en hani rahat yaşayabileceğiniz ülkelerden biri.
Doktora da zaten eğitim doktora İngilizce.
Da. Ve İngilizceyi de iyi konuşan, aksanı ağır olmayan, iyi konuşan, iyi bilen ülkelerden biri. Dil bariyeri yok diyebiliriz o yüzden aslında İngilizceniz varsa.
Çok lokale gidilmediği sürece sanırım.
Peki Türk olmak. Hollanda'da Türk olmak. Bir bunu sorayım. Tamam. Ayrımcılığa uğradığınız olur mu?
Yani bence Türkler iki şekilde düşünüyorlar burada. Bir, daha önce böyle hani 50'lerde, 60'larda gelip burada o neslin devam ettiği Türkler olarak düşünüyorlar.
Ankara Anlaşması'yla falan başlayan.
Aynen öyle. Daha çok Türkiye'ye o zaman iş gücü olarak, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu iş gücü olarak gelen Türkler olarak düşünüyorum. Bir de son dönemde özellikle böyle expat olarak yani daha böyle...
Çalışan.
Mavi yaka, beyaz yaka.
Aynen böyle hani daha kalifiye elemanların geldiği Türkler olarak düşünüyorlar. Hani bunları ikiye ayırabiliyorlar açıkçası.
O iyiymiş, evet.
Yani ben onu görüyorum hani. İkisi, yani ikiye ayırmak aslında bence çok güzel bir şey değil hani ama... Bu ikisi farklı tutuyorlar bir şeyde Türkler olarak. Yani ben hiç böyle ırkçılığa falan hiç maruz kaldım açıkçası. Ben hiç kalmadım burada.
Ben de kendi adıma diyebilirim onu.
Ya
beni çok rahatsız edici. Belki olmuştur hani. Benim rahatsız olduğum ama ben böyle bir şey yaşadım dedim. Hatırladığım bir şey yok benim. Ben de 4 yıldır buradayım. Hani master'ı, iş hayatını ve hani doktorayı gördüm. Onun için söyleyeyim o kadar. Peki son olarak şeyi sorayım. Maddi durumlar nedir? Yani bir doktora maaşıyla geçinilebiliyor mu? Durumlarınız nedir? Genel olarak.
Normal şartlarda geçinilir. Çok
büyük harcamaların yoksa değil mi? Yani çok
ortalamayı yükse... düşünürsek.
Yani tek başına rahat yaşayabilirsin. Hani bir başkasıyla ev paylaşmana da gerek yok. Ben öyle yapıyorum. Tek başıma
sıkıntı çekmeden, geçiş sıkıntısı çekmeden.
Harcamamı yapıp yaşıyorum yani.
Hı-hı. Yani şundan bahsetmek bence önemli. Bir sanayiye gidip çalışsanız orada alacağınız maaşla doktordan alacağınız maaş arasında çok büyük bir fark yok. Yani çoğu ülkede inanılmaz uçurumlar var. Hı-hı. Hollanda'da birbirine çok çok yakın yani. Hani neredeyse aynı diyebileceğimiz meblağlar alıyorsun. Hı-hı. Onun için hani bu kadar yıllık tecrübeli bir çalışan olarak alacağınız maaşı alıyorsunuz. O da sizin gayet aslında hayatınızı idame ettirmenize gayet yeterli oluyor.
Ve her sene de artıyor zaten.
Hı-hı. Belli oldu değil mi zaten?
Tabii her sene fix 4 sene maaş yok. İlk sene daha alttan başlayıp ki yetecek bir miktarda başlayıp sonradan tek tek tek artan ki ilk o işte Gormongo'yu geçtikten sonra da
orada bayağı bir yükseliş
oldu. Ve Türklerde özellikle master'ını burada yapmamışsa direkt doktora için geliyorsa %30 vergi avantajı diye bir kural var. O da çok daha fazla arttırıyor tabii.
Maaşının %30'undan gelir vergisi alınmıyor. Ehliyetin varsa o ehliyet burada hemen otomatik çevriliyor. Gibi değil mi? Başka avantajı var mı?
Başka avantajı da sağlık durumu.
Araştırsınlar onları. O da aynen, şeye bırakalım. Gençlere bırakalım. %30 avantajı nedir diye baksana. Ama onun için buraya direkt öğrenci olarak değil, direkt iş olarak. Yani bir çalışmak için, evet. İlk girişini çalışmak için giriyor olmalısınız. İlk bir yıl içinde.
Doktor olmak zorunda değil, employee olmak zorunda.
Başka bir işte. Bu da gelen kişiyi hani ilk 5 yıl mı, 3 yıl mı ne tutmak, hani burada gitmesin gibi bir artısı var.
Zaten amacı kalifiye elemanları ülkeye çekmek. Amacı o programı.
Beyin göçünü, ülkesine gelen bir aldığı beyin göçünü arttırmak.
Tatile gelmişiz. Yok videomu çekelim bilmem ne. Yoksa benim içinde yok ki. Ne çekeceğim yani? Şey yaptılar, bizi aldılar. Bir kere Instagram'ı aldım. Bir daha niye çekiyorsun? Kadınlar programını aldım. Bir daha program istiyorlar. Hadi çek çek dedim.
Ya kameramana ayrı bir dert, konuklara ayrı bir dert. Oturtmuşlar yanıma iki tanesini. Konuşmuyor zaten. Ben bekliyorum. Bana bakıyorlar böyle konuş diyor. Kesin ha şimdi de bana girmişlerdi. Çok konuşuyorsun sen diye. Halbuki ben kurtarmaya çalışıyorum. Konuşsalar ben konuşmayacağım. Gerek mi var? Yok tabii ki.
Ya bir de bu ne ciddiyetsizlik. Birisi gitmiş orada süslenir. Tamam özen veriyor ama bekliyoruz abi saat kaç oldu? Güneş kaçtı derdim o. Öteki gelmiş yalın ayak. Gitmiş Fatma'nın pembe terliğini almış. Ondan sonra ayak üstüne atmış bir de. Yok diyor ben diyor İsveç'te yaşadım. Yok orada yaşadım diyor. Bir tanesi itiraz eder. Hayır ders de veriyoruz. Ders de veriyoruz diye. O da tutturmuş. O da itiraz eder. Ötekine dersin evet Fatma sen ne diyorsun dersin. Kalır böyle. Bir ara dedim ki arkadaşlar canlanın artık. Canlanın. Herkes önüne bakıyor. Sıkıldım. Bitti. Enerjimiz düştü dedim. Ondan sonra hop ara verdim. Bir döndüm. Almış kucağına yemek yiyor orada. Çekim anında. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım şimdi?
Öğlenden sabahtan hazırlanmaya başladık. Öğlen sabah bir çektik, öğlen bir çektik, akşam bir çektik, ertesi gün bir çektik. Beğenmiyor. Beğenmiyor. Böyle bir şey yok. Yok diyor saçın, yok diyor başın. Yok diyor işte efendim sen iyi doktora yapamamışsın, sen çık sen gir. Bir sürü iş. Kameranın orası diyor, burası diyor. Soruları zaten sıkıştırdıkça sıkıştırıyor.
Yok yok gayet ikisi de gayet iyi bilim insanı. Gayet ikisi de alanlarında çok başarılı insanlar. Cevdet de mükemmel bir program yapıyor. Muscan da gayet son derece yardımcı oldu. Çok çok teşekkür ederiz hepsine. Gayet eğlendiğimiz çok güzel bir akşam oldu bizim için.
Genel olarak çekimden çok zevk aldım. Zaten Cevdet bize bu öneriyle gelmedi. Biz hep beraber böyle bir çekim yapalım dedik. Çünkü oturduğumuz yer, bulunduğumuz ev çok tatlı. İşte arkadaşlarım da çok sevdiğim arkadaşlar. Bu kadar söylediğim laflar işin şakası. Biliyorum bu çekimden sonra birkaç şeyden alınabilirler ama lütfen alınmayın. Yani kaç yıllık arkadaşlarımız var. Teşekkür ederim.
Şaka bir yana arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlginç bir şey yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım bu ekibi bir daha toplayabilirsem, bir eve hapsedebilirsem ve ayarlayabilirsek güzel şeyler yaparız. Lütfen yorumlarda bize iyi bulduğunuz yerleri, komik gelen yerleri ya da işte sorularınızı yazın. Arkadaşlarıma da linki vereceğim. Belki gelir YouTube'a cevap olarak size yazarlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tatillerinden bir 3-4 saat bayağı bir harcamış oldular. Sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
Podcast dinle.